Mustafa Bey, öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi ve kabine değişikliğine ilişkin gelişmelerle başlamak istiyorum. Bu konuda yeni gelişmeler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz parti yönetimindeki değişiklikler konusunu?
İsterseniz sondan başlayalım. Bugün AK Parti'nin yönetimi belli oldu. Genel Başkan Yardımcıları belli oldu. Daha önce Genel Başkan Yardımcılığından ayrılan, daha doğrusu büyük yapıya, büyük yönetim kuruluna, yani Merkez Karar Yönetim Kurulu'na giremeyen 3 isim vardı. Onların yerine 3 isim belirlendi. Onun dışında bir değişiklik olmadı. Aslına bakarsanız MKYK'daki değişiklik çok radikal bir değişiklik değildi. O bakımdan yönetimde de radikal bir değişiklik beklemiyorduk. Burada da radikal bir değişiklik olmadı, böyle görünüyor. Ama Bakanlar Kurulu'nda, kabinede bir değişiklik şimdi var sırada. Orada da radikal bir değişiklik olmayacağını bize bu gösteriyor, bu iki gelişme. Belki daha önce 5-6 bakanın değişiminden bahsediyorduk ama belki bu 3-4 bakanlar sınırlı kalabilir. En çok beklenen de ekonomi konusundaki bakanlıklarda nasıl bir değişiklik olacağı, nasıl bir kadro oluşturulacağı ve bu kadronun yönetiminin kime verileceği hususu var. Aslında belki kime verileceğinin de çok fazla bir önemi yok. Çünkü artık bu ekonomiye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından parti politikaları anlamında liderlik edeceği ve bu liderliğini de Bakanlar Kurulu'nu denetleme ve takip etme görevini yürütecek olan partinin MYK'sının takip edeceği, onun da başında Erdoğan olacağını düşünürsek ve bütün bu süreçlerde Erdoğan'ın liderlik edeceğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki durumu bize gösterecek olan bir başka gelişme de yarın olacak. Yarın ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla parlamentodaki AK Parti grup toplantısında konuşma yapacak. Saat 11 sıralarında, 11-11.30 sıralarında hem kabine değişikliği hem de bundan sonraki politikalar anlamında işaret verici olacak diye tahmin ediyoruz.
Buradan günün diğer güncel konusu darbe girişimi davaları, özellikle de çatı davası Genelkurmay'da olup bitenlere ilişkin dava başladı. İlk haftası geride kaldı ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu'nun da açıkladığı bir rapor var. Bu gelişmeler ışığında darbe davaları ve meclis komisyonunun açıklamaları nasıl yansıdı size? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii iki taraflı bir darbe davası yürüyor İstanbul'da, Silivri'de ve Ankara'da. Bu iki davada da dikkat çeken önemli bir unsur var. O da şu: cezaevinde tutulan ve olay gecesi, yani 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanmış olan kişiler de dahil. Genelkurmay'daki görüntüleri, Akıncılar üstündeki görüntüleri, İstanbul'daki bazı görüntülerde bir araya geldikleri, selam verdikleri, konuştukları kişileri bile tanımadığını yahut o kişilerin yanındakinin kendisi olmadığını söyleyecek kadar bir yalanlama ve yeni bir senaryo yazma üzerine kurulu bir strateji izliyor darbe sanıkları. Böyle anlaşılıyor. Bu bir psikolojik harp usulü olarak değerlendiriliyor yargı çevrelerinde. Zira söyledikleri iddiaları, söyledikleri ve yalanlamaları bir başka delille tekrar önlerine konulduğunda da susma hakkını kullanıyorlar ve ona cevap vermiyorlar. Muhtemelen onun üzerinde de bir başka, bir sonraki duruşmaya kadar düşünme yahut yeni bir şeyler söylemek için zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bir yandan da avukatlarının duruşmalara katılmamaları, kendilerini ifade vermemeleri ve bu şekilde belki davayı biraz daha zamana yayma süreci takip etmeleri dikkat çekiyor. O bakımdan hem önemli bir süreç hem de bir stratejiyle aslında darbe planlamasının bir devamı niteliğinde bir savunma stratejisiyle darbecilerin hareket ettiği görülüyor. Bunu çözecek olan da elbette savcılar ve hakimler. Öbür taraftan oradaki bu yeni stratejiyi aslında biraz da ortaya koyan, onu check etme fırsatı doğuran bir komisyon raporu açıklandı. Sizin de belirttiğiniz gibi parlamentoda bunun içerisinde MİT'in gönderdiği bir rapor da vardı. O rapor aslında darbe sürecinin devam ettirilmeye çalışıldığını ve darbe girişiminin sulandırılarak belki ters yönlü bir harekata çevrilmek istendiğini net bir biçimde ortaya koyuyor.
Cumhuriyet Halk
Şimdi
Partisi'nin değerlendirmesi bu komisyon raporu siyasi ayağı gizlemeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi.
bunu şimdiden söylemek çok güç. Siyasi ayak konusunda evet çok ciddi bir gelişme olmadı belki ama baktığınız zaman siyasi ayak konusu sadece bu örgütle, FETÖ terör örgütüyle ilişkisi bulunan ya da oradan desteklenen ya da beslenen kişilerin bulunması bir yanıyla böyle. Ama bir yanıyla da FETÖ'nün bütün Türkiye'nin içerisinde yaptığı operasyonların siyasete ve parlamentoya taşınması işini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sorunu aynı zamanda. O bakımdan buna tek taraflı yaklaşmak çok doğru değil. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz ettiği, FETÖ'nün zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne parasal yardımda bulunduğu yönündeki bir iddia ve onun kaynağı olan bir belge var. Bunun doğruluğu elbette su götürebilir, şüpheli olabilir, gerçek de olabilir, yanlış da olabilir ama komisyon bunu zaten bir işbirliği vesikası olarak değil, FETÖ'nün kendisine bütün yapıları, siyasal yapıları kendisine müzahir kılmak açısından, kendisine yakın göstermek, hem kullanmak ya da zararından emin olmak adına hepsine bir yakınlık kurmaya çalışma girişimi olarak değerlendirdi. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir suçlamadan çok FETÖ'nün bütün yapıları nasıl kullanma çabası içerisinde olduğunu ortaya koyan bir belge olarak kullanıldı. O bakımdan onun üzerinde çok fazla duracaklarını zannetmiyorum. Çünkü bu dediğim gibi bir işbirliği belgesi olarak değil, FETÖ'nün çalışma tarzını ortaya koyan bir belge. Gerçek ya da sahte olması fark etmiyor. Çünkü bunu kullandıkları, başka verilerle de kullandıkları ortaya konuldu. O bakımdan çok ciddi bir süreç. Yargının karşısında sadece bir suçlu ve ya da işte suçlanan kişiler, bir darbe girişimi ve bu darbe girişiminin çözümünden çok hala devam etmekte olan ve darbecilerin kendilerini mümkün olduğu kadar yargının ya da hukukun verdiği hukuktan sağlayabildikleri arka kapıları kullanarak ya da suistimal ederek süreci uzatmaya ve yargıyı işlevsiz hale getirmeye, işlemez hale getirmeye yönelik yeni bir davranış biçimleri ortaya çıkıyor. Bu bakımdan hem darbe sürecini çözmek ve sorumluları net olarak ortaya çıkartmak, ağını ve arkasındaki güçleri ortaya çıkartmak, hem de bu süreçteki bu psikolojik savaşı da kazanmak zorunda Türk yargısı. Bu bakımdan çok ciddi bir sınavla karşı karşıya bu net olarak görünüyor.